Merhaba, ben Büşra Kahraman, uzman psikoloğum. Hem bu hayatı yaşamayı, hem yeni bir şeyler öğrenmeyi, keşfetmeyi, sevdiklerimle etkileşimde olmayı, diğer insanlarla bir şeyler paylaşmayı çok seviyorum. Şu anda bu kaydı dinlediğinize göre, sanırım siz de diğer insanlarla dinleyerek de olsa etkileşim içerisinde olmayı seviyorsunuz. Umarım bu kanalda hep birlikte çok eğleniriz, birbirimizden bir şeyler öğreniriz. Eğer hazırsanız, Konuşuyorum serimin yeni bölümü başlıyor. Yeniden merhabalar. Bu haftanın konusunu her şeye rağmen devam mı etmeliyim, yoksa ben nasıl istersem onu mu yapmalıyım şeklinde belirledim. Yani bu iki soru üzerine birazcık düşünmek istiyorum aslında. Konuyu biraz şöyle açmak istiyorum. Bizden önceki nesillerin her şeye rağmen ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, ne hissederlerse hissetsinler, hep bir mücadele içinde, hep bir ileriye bakma, devam etme, durdurak bilmeme serüveni içerisinde olduklarını ama bizim ve özellikle bizden sonraki nesillerin biraz daha ben nasıl istersem öyle olur, şu anda iyiyim, yapabilirim, şu anda kötüyüm, yapamam, şu anda bununla uğraşmak istemiyorum, bunu yapmayacağım ya da iyi başladım ama sıkıldım, artık gitmiyor, buradan yolumu değiştireceğim gibi bir düşünce ve davranış tarzımız olduğunu düşünüyorum bir süredir. Çünkü bu konuyu aslında farklı taraflardan gözlemleme şansım oldu. Yani hem kendi yaş grubumdaki insanların veya işte benden biraz daha büyük, biraz daha küçük insanların iş hayatındaki bu anlamda düşünce ve davranış tarzlarını gözlemleme şansım oldu. Hem de biraz daha işte kardeşlerimden, onların arkadaş gruplarından bu konuyla ilgili etraflı bir gözlem yaptığımı düşünüyorum. Ama korkmayın, konuyu direkt zernesine bağlamayacağım. Yani işte gitgide niye böyle oluyoruz ya da işte yeni nesil niye böyle gibi eleştirel bir çerçevede de konuşmayacağım aslında. Sadece bu iki durumun avantajları ve dezavantajları ya da bu düşünce yapılarının bizim hayatımıza kattıkları ya da bizden götürdükleri üzerine birazcık düşünmek ve belli başlı noktalara dikkat çekmek istiyorum. Yine tabii ki kendi fark ettiklerim üzerinden olacak bu konuşmalar. Öncelikle bizden önceki nesiller olarak tanımladığım kısma biraz değinmek istiyorum. Yani tabii net bir yaş grubu veremem belki ama bunu söylerken aklıma gelen popülasyon annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, halalarımız gibi birinci, ikinci derece yakınlarımız ve onların akran grupları diyebilirim. Onlardan daha önceki nesiller hakkında konuşmam bence çok yerinde olmaz. Çünkü o tarafta hem pek bir gözlemim olamadı bu noktada hem de onlarla aramızdaki kuşak farklılıkları, kültürel ve siyasi öğeler yani çok fazla denklemi karıştıran şey var aslında. Dolayısıyla o taraflara pek girmek istemiyorum. Az önce saydığım grubu biraz daha birinci dereceden gözlemleme şansına eriştiğimi ve hayatlarını sürdürürken referans aldıkları noktalar hakkında az çok fikir sahibi olduğumu söyleyebilirim. Yani nasıl bir şeyi kastediyorum aslında her şeye rağmen devam derken? Bence size de çok yabancı gelmeyecektir. Yani onlar çok daha senciller. Her konuda başka insanları düşünme, onların iyiliğine göre hareket etme, gerektiği zaman hatta gereğinden fazla bir şekilde diğer insanların sorumluluklarını alma, bir sorun yaşadıklarında bunu çok büyümediği ya da işte olaylar çok kopma noktasına gelmediği sürece kendi içlerinde yaşama. Ve başta da dediğim gibi aslında ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın ve ne hissediyorlarsa hissetsinler hep bir devam modları var. Yani hani bir durayım, bir dinleneyim, şu anda ne hissediyorum, ne düşünüyorum kısmı çok yok. Ya da mutlaka var ama onların davranışlarını bir şekilde bizimki kadar etkilemiyor gibi. Ki onlar da kötü hissediyor olabilirler, hasta olabilirler, bir yaz sürecinde olabilirler. Başlarına travmatik bir şey gelmiş olabilir. Yani bunlar tabii ki onların hayatlarının içerisinde de bizdeki kadar var. Hatta belki daha bile fazla var. Çünkü onların sorumlulukları ve aslında üzerlerindeki yük daha fazla. Ama bir şekilde biz onlardan daha büyük yaşıyoruz bazı şeyleri. Ya da daha mı farkındayız, daha mı çok gündemimize alıyoruz? Bu kısmı çok bilmiyorum. Sadece dediğim gibi davranışlara yansıma noktasında onlar bu duyguları ve kendi sınırlarını bizim kadar mevzubahis etmiyorlar benim gözlemlediğim kadarıyla. Dediğim gibi daha senciller. Yani diğerlerinin ne hissettiğini ya da ne düşündüğünü kendilerininkinden daha çok önemsiyorlar. Kültürün de etkisiyle aslında başka insanlar kırılmasın, gücenmesin diye, el alem ne der diye mesela onlar bazı davranışlarını şekillendirebiliyorlar. Günün sonunda da aslında baktığımız zaman Uzun vadede çok fazla yıpranıyorlar. Tabii ki ifade edilemeyen şeyler onlarda da belli noktalarda patlak veriyor veya işte altından kalkamadıkları bazı süreçler olabiliyor. Ama genel olarak son noktaya gelene kadar bunu fark edip bundan şikayetçi olduklarını gözlemlemedim açıkçası. Olan biteni daha normal kabullenip hayatın olağan akışında bir durak olarak görüyorlar sanki. Yani aslında birazcık bu tarz farklılıklardan söz ediyorum. Birazcık da dediğim gibi yani biz biraz daha şey tarafındayız. Hani ben nasıl istersem öyle olsun ya da işte şu anda böyle hissediyorum ve böyle davranacağım. Biraz daha aslında kendimize o alanı açmak ve esneklik bırakabilmek noktasında hassasız. Belki de sınırlarımızı daha çok benimsiyoruz. Bunun bizim tarafımızdan avantajları olduğunu da düşünüyorum. Anı yaşamak, kendimizi mutlu edecek şeylerin peşinden koşmak, diğer insanlardan ziyade kendi istek ve beklentilerimiz doğrultusunda yaşamak gibi. Ama baş etme becerileri ve zorluklara katlanma noktasında da daha kırılganız sanırım. Mesela ben hiç babamın ya da işte onun yaş grubundaki insanların ya da işte böyle benden yaşça çok büyük ve yoğun bir tempoda çalışan, yıllardır çalışan kuzenlerimin hiçbir zaman şöyle bir şey dediğini duymadım. Yani işte bugün de çok yorgun hissediyorum, bugün işe gitmeyeyim ya da işte kendimi pek iyi hissetmiyorum. Galiba biraz da başım ağrıyor. Ben en iyisi 3 gün rapor alıp biraz dinleneyim. Kendime bir mola vereyim gibi şeyler söylediklerini gözlemlemedim. Ama bizim tarafımızdan baktığımızda biz biraz daha o anlamda kendimize alan açmayı dediğim gibi seviyoruz ya da işte tercih ediyoruz. Veya işte kendimizi bazı noktalarda çok zorlamak istemiyoruz. Ve bu duraklara daha mı çok ihtiyaç duyuyoruz bilmiyorum ama bu duraklara daha sık uğruyoruz diyebilirim sanırım önceki nesillere göre. Ve burada da dediğim gibi aslında onlar hiç mi hasta olmuyorlar, hiç mi kötü hissetmiyorlar, hiç mi yorgun olmuyorlar, alarmı kapatıp uyumaya devam etmek istemiyorlar. Böyle olduğunu zannetmiyorum. Ama bir şekilde onların tarafından bakıldığında sanırım süreç daha net. Yani bir insan işte yetişkinlik sürecinde ne yapar? Bir aile sahibi olur, evlenir, çocukları olur, bir işi olur. O işinde istikrarlı bir şekilde çalışır. Zamanı gelince emekli olur. O iş yerinde ne yaşanırsa yaşansın bunu çok sorun etmeyebilir. Çünkü yani iş yerleri böyledir ya da yöneticiler böyledir gibi. Bu durumları biraz daha kabul edebiliyorlar ve aslında odaklandıkları bir nokta var. Sorumlulukları. Ev geçindirmek, çocuklarına ebeveynlik yapmak, onların maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek gibi. Dolayısıyla odaklandıkları nokta biraz daha bu sorumlulukları olduğu için belki de bazı şeylerle bize göre daha kolay mücadele ediyor olabilirler. Ya da işte iş yerindeki yaşadıkları problemleri kişisel algılayıp sadece kendilerinin mücadele ettiği bir durum olarak görmüyor olabilirler bizim kadar. Dolayısıyla da aslında kabul noktasına daha hızlı varıyor olabilirler. Çünkü günün sonunda yapmaları gereken bir şey var ve bu yapılacak yani. O işe gidilecek, o para kazanılacak çünkü hayatı devam ettirebilmek için bunlara ihtiyaç var. Ama işte biz pek öyle bakmıyoruz. Yani ben kendi çalışma hayatımdan, kendi çevremden de gözlemlediğim kadarıyla bizim cephede iş biraz daha farklı boyutlara ulaşıyor. Biz daha sorgulayıcı, hakkını arayan, bize uymayan şeyler olduğunda bırakıp gitme noktasında belki daha gözü karayız. Çünkü biz yine önceki cümlelerinde de vurguladığım gibi biraz es vermeyi, durmayı, dinlenmeyi, kendimize zaman ayırmayı, kendimizi başka konularda da geliştirmeyi ve isteklerimizi önemsiyoruz. Çünkü aslında bizim içerisinde bulunduğumuz, yetiştiğimiz çağda işler biraz böyleydi. Yani aslında ailelerimiz tarafından bize söylenen şey de buydu. Evet belki kültüre göre, aile yapısına göre bazı şeyler farklılık gösterebilir ama en azından en temelde hepimize söylenen bazı şeyler vardı. Oku, mesleğini eline al, ekonomik özgürlüğünü elde et, hayatını kazan, bir altın bileziğin olsun gibi cümlelerden bahsediyorum. O yüzden de aslında onlar tarafından bize söylenen şey de biraz daha bu olduğu için bizim algılarımız kendimizi geliştirme, başka ne yapabiliriz, neyi daha farklı yapabiliriz, gerçekten ne istiyoruz, yaptığımız işle zihniyetimiz ne kadar uyumlu gibi konularda daha açık. O yüzden de aslında tek bir yere odaklanmadığımız için hayatta bir iş bulmayı veya ekonomik özgürlük elde etmeyi varış noktası olarak belirlemediğimiz için belki de biraz daha farklı şeylere odaklanabiliyoruz. Hatta bizim için orası bir varış yerinden ziyade kendi yaşam düzenimizi istediğimiz gibi kurabilmemiz açısından bazı özgürlükleri elde ettiğimiz bir başlangıç noktası aslında. Burada da işte bize neyin iyi gelip neyin gelmediğini seçme şansımız olabiliyor. Kendimizi biraz daha ebeveynlerimize göre özgür buluyoruz seçimlerimizde, kararlarımızda. Ama işte bir noktada da bunun böyle gitgide bir konfor alanı yarattığını ve aslında ufak zorluklarla mücadele etmeye çalışırken bile gitgide çok daha fazla zorlandığımızı düşünmeye başladım. Çünkü elimizde başka alternatifler de var ve neden onlara yönelmeyelim? Dediğim gibi yani burada konuyu Zeynes'ine bağlamayacağım. Çünkü bu konuda bana enteresan gelen şeylerden birisi de şuydu. 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam bir kitap okumuştum. O zaman üniversite 2'deydim. Ablamın bir kitabıydı. 2009 yılında Türkçe'ye çevrilmiş Ben Nesli adında bir kitap. Ve bu kitabı okurken şunu fark etmiştim. İşte o dönemlerde bize söylenen işte yeni nesille ilgili eleştiriler vardı sürekli büyüklerimiz tarafından. İşte yeni nesil şöyle böyle gibi. Ama bu yeni nesil olarak bahsedilen kavramın aslında sadece bizim nesli tanımlamadığını, aslında son 30-40 yılda olayların biraz daha farklı şekillerde geliştiğini, işte çocuk yetiştirme tarzlarının, medyanın, siyasetin aslında birçok şeyin bu değişikliklerde rol oynadığını söylüyordu bu kitap. Ve dediğim gibi şu açıdan bana garip gelmişti. Ben o zamanlar zannediyordum ki yani biz yeni nesil olarak böyleyiz. Yani bu bugünün meselesi gibi düşünüyordum. Ama dediğim gibi son belki de 40 yılın konusu olduğunu fark etmek ilginçti benim açımdan. Bu da aslında biraz daha bu dönüşümün süreç içerisinde nasıl meydana geldiğini ya da hangi evrelerden geçerek bu noktaya geldiğini anlamam noktasında bana kapı aralayan bir kitap olmuştu. Orada da yazar aslında şundan bahsediyordu. Yeni nesiller olarak eskilere göre farklı bir söylemle, farklı bir düşünce tarzıyla büyütülüyoruz. Yani her seferinde özel olduğumuz, istersek her şeyi yapabileceğimiz, seçimlerimizde özgür olduğumuz, çok fazla alternatife sahip olduğumuz, bir şeyi sevmezsek diğer bir şeye rahatlıkla geçebileceğimiz noktasında mesajlar verilerek büyütülüyoruz. Yani aslında ben odaklı büyütülüyoruz. Gitgide çocuk yetiştirme tarzı buna evriliyor. Ama burada yetiştirmekten kasıt sadece anne babaların rolü olarak değil. Dediğim gibi kitap çok fazla faktörü ele alıyor. Yazılı ve görsel medya, okullar, bunlardan bazıları. Mesela günümüzde işte TikTok buna dahil edilebilir. Aslında çok daha bütüncül bir perspektiften sürece bakıyor ve orada şunu söylüyor. Sürekli olarak özel olduğuna, her şeyi yapabileceğine inandırılarak büyütülen bu neslin aslında bir taraftan aşırı derecede özgüvenli olduğu, çünkü isterse her şeyi yapabilir, ama bir taraftan da önceki nesillere göre aşırı derecede depresif ve endişeli olduğuna dair bazı gözlemler ve bazı araştırma sonuçları yer alıyor bu kitapta. Diyor ki, evet bize bunlar söyleniyor. Özeliz, değerliyiz, her şeyden önce biz varız. Biz yoksak hiçbir şeyin anlamı yok gibi bazı noktalar var. Ya da işte mesela en iyisini hak ettiğimiz noktasında bazı mesajları alarak büyüyoruz. Ama bir taraftan bakıldığında bu bir fanus içerisinde büyümekten başka bir şey değil. Çünkü bakıldığında her şeyden önce dünya adil bir yer değil. Aynı zamanda da en iyi dediğimiz şey ne mesela? Ya da kaç tane en iyi var? Hepimiz her şeyin en iyisini hak ediyorsak önümüzde nasıl bir pasta var ki hepimiz bundan kendi hak ettiğimiz payı alabiliyoruz? Dolayısıyla aslında burada bize verilen mesajla bizim düşünce sistemimizi oluşturan mesajla gerçeklik arasındaki bu fark işleri biraz daha farklı bir boyuta taşıyor. Ve burada da aslında yazar şuna değiniyor. Bir taraftan her şeyi seçme özgürlüğü olan ve her şeyin en iyisine layık olduğu söylenen bir nesil var. Bir taraftan da ondan beklenen sorumluluklar var. Ama siz şimdi sürekli bir insana altını doldurmadan sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun derseniz o kişiden çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü o kişi artık şöyle düşünüyor. Ben zaten en iyisini hak ediyorum ve ne olursa olsun bunu alacağım. Benim bunun için bir şey yapmama gerek yok. Dolayısıyla buna dair çabalar, buna dair endişeler, bunu gerçekleştirmeye dair beslediği ümitler ve bu doğrultuda attığı adımlar değişiyor kişinin. Ne olursa olsun onu zaten elde edecekse neden çabalasın ki? Burada da aslında bizler önceki nesillere göre daha az çabalıyoruz. Çünkü zaten ben olduğum için ben her şeyi hak ediyorum. Yani burada benim ekstra bir şey yapmama gerek yok gibi düşünebiliyoruz. Zaten başarıların gelip bizi bulacağına, çok iyi okullara gidip iş hayatına en güzel pozisyonlardan başlayacağımıza inanıyoruz. Kimse bir yerde junior bir pozisyonda başlamanın, işte usta olmadan önce çırak olmanın hayalini kurmuyor. hepimiz içten içe bir gün CEO olacağımızı düşünüyor gibiyiz ve daha da ilginci buna bayağı inanıyoruz. En azından CEO olamasak bile mutlaka bir yerlerde söz sahibi olacağımızı, bir yerlerde birilerini yönetebileceğimizi belki düşünüyoruz ya da buna inanmak istiyoruz. Bir taraftan da gitgide rekabetin artması gibi bir durum var. Tamam, imkanlar artıyor ama rekabet de artıyor. Köşeler hızlı bir şekilde kapılıyor. Yapılacak şeyler de çok fazla ama çaba gerekiyor. Dolayısıyla da burada bir paradoks yaşanıyor. Bir tarafta her şeyi hak eden ben, diğer tarafta o şeyi elde etmek için çabalaması gereken bir ben. Bu durumu fark ettiğimizde de aslında en ufak bir başarısızlığımızda suçlular aramaya başlıyoruz. Yani şimdi biz her şeyin en iyisini hak ettiğimize göre, en değerli biz olduğumuza göre o zaman burada bir haksızlık var diyoruz ve failler yaratmaya başlıyoruz. Seçimlerimizde özgürüz, bu bizim için çok iyi bir şey ama sonuç hüsran olursa bu sorumluluğu almaya pek gönüllü değiliz. Bir yola çıkıp da başarısız olduysak mesela, ailemiz bizi böyle yetiştirdiği, hocalarımız bize doğru rehberlik etmediği veya da sular kesik olduğu içindir muhtemelen. Bahsettiğim kitap bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Diyor ki, kimi insan kendi beceriksizliğini hastalığa bağlıyor. Tıpkı işe zamanında gitmediği için kovulduktan sonra dava açan adam gibi. Dediğine göre işe geç gitmesi onun suçu değilmiş. Kendisinde kronik gecikme bozukluğu varmış. Ve bu mesela baktığımız zaman çok absürt gelse de kulağa, gerçekten kendini buna inandıran insanların olduğunu biliyoruz. Yani burada aslında biraz daha içgörü meselesine geliyoruz. Burada da başlangıçta söylediğim kendimizle temas içinde olmakla çelişiyoruz aslında. Çünkü bu son derece içgörüsüz bir yaklaşım. Dolayısıyla iş biraz buralara geldiğinde kendimizle olan temastan kaçınıp kendimizi kurban pozisyonuna sokmaya başlıyoruz. Ve bunu aslında en küçük örnekten en büyük örneğe kadar her şeyde görebiliyoruz. Yani mesela en ufak bir sınavdan bahsedelim. Kişi zaten kendisinden çok emin çünkü sürekli bir pohpohlanmayla bir yere kadar geliyor. Bir şekilde hocaları kıyamıyor, iyi not veriyor ya da iyi bir not alamıyor ama ailesi gidip hocalardan ricacı oluyor. Ve gerçekten yaşanıyor bunlar yani. Eğitim sektöründe olan kişiler çok daha iyi bilir. Bizde o kadar da katı bir sistem olmadığı için mesela işte Almanya'daki gibi ricayla, minnetle, gözyaşıyla bir şekilde biz bazı notları alarak belki de hiçbir konuyu öğrenmeden bir yere kadar gelebiliyoruz. Ama oradan sonra artık daha ciddi bir performans sergilememiz gerekiyor. İşte merkezi sınavlar olduğu zaman mesela. Burada da işte kaygılar baş gösteriyor. Çünkü o artık bizim için bir ölüm kalım meselesi tabiri caizse. Artık acımasız hayat gerçekleriyle karşı karşıyayız. O yüzden de bir şeylerle yüzleşmemiz gerekiyor. Bu kaygıyı konuşurken de bazen şununla karşılaşıyorum ben. Önündeki sınava yeterince çalışmayan öğrenciler bile çok yüksek notlar bekliyorlar. Ve bütün sınavlarını belki A ile geçmek istiyorlar. Hiçbir şekilde bütünlemeye kalmak istemiyorlar. Çünkü bunu hak ettiklerini düşünüyorlar. Yani çünkü eğer hocalar güzel bir sınav yaparsa, onların hak ettiği gibi bir soru sistemiyle soruları hazırlarsa bunu zaten yapacak. Yani bunun yapmasının önünde hiçbir engel yok. İsterse derse gelmemiş, notlarını okumamış olsun. Bunu yapacak potansiyel onun damarlarında akan kanda mevcut. O yüzden de aslında buralarda mevzu birazcık patlak vermeye başlıyor. Yenilgilerimizi benliğimize karşı tehdit olarak görüp örselenmeye başlıyoruz. Bu kaygı bizi sınav için güdüleyebilecekken, istediğimiz soruları sormayan hocayı hedef tahtasına oturtarak esas hedefi ıskalamış oluyoruz. Belki de oradaki endişeyi bu şekilde kamufle ediyoruz. Yine aynı zamanda bizlerde biraz daha şey düşüncesi var. Başarılı insanlara karşı işte o tabii ki yapar, o zaten bu konuda iyiydi ya da o bunu yapabildi çünkü şanslı, onun ailesi şöyle, onun şartları böyle gibi bazı atıflarda bulunuyoruz ve aslında diğerlerinin hiçbir şey yapmadan iyi olduğunu düşünüyoruz. Bakınız ördek sendromu. Çünkü eğer onların bir şeyler için çabaladığını kabul edersek, bu düşünceye bir kez girersek, o zaman kendi eksikliğimizi ya da işte kendi gündemimize almamız gereken konuları da kabul etmemiz gerekecek. Ve buna hazır değiliz. Çünkü biraz daha tüm güçlü bir şekilde yetiştiriliyoruz her taraftan. Yani kendi ailemiz bize bunu söylemese de medya veya işte diğer uyaranlar bizi bu noktada o kadar güzel şekillendiriyor ki aslında biz zaten bu düşünceye sahip olarak geliyoruz. O yüzden de diğerlerinin hiçbir şey yapmadan iyi olduğunu düşünmek de aslında bizim için yeni bir konfor alanı oluşturuyor. Burada da kendimize böyle bir kaçış noktası yaratmış oluyoruz. Dolayısıyla bu çelişkiler yumağı, beklentilerimiz ve gerçekler arasındaki farkları görmek bizi daha endişeli ve depresif bireyler haline getirebiliyor. Ve böyle gide gide bu eğitim hayatına ve akademik başarıya zaten yansıyor otomatik olarak, ama sadece orada kalmıyor. Sosyal becerilerimize, kişisel iyilik halimize, ruh halimize, işe girdiğimiz zaman iş yerindeki olaylarla mücadele etme, onlara göğüs germe noktasında baş etme becerilerimize yansıyor. Yaşam becerilerimize, problem çözme becerilerimize, yani aslında birçok şeye yansıyor. Çünkü bu bir bakış açısı, bu bir zihniyet. O yüzden tek bir şeyle sınırlı kalmasını beklemek belki de burada çok doğru olmazdı. Ama işte bu haksızlık meselesi bir yerden sonra çıkmaza giriyor. Çünkü yani her şeyi hak ettiğini düşünen bir insanla mesela neyi tartışabilirsiniz? Ya da her şeyi haksızlık olarak algılayan bir insan ne kadar doğru düşünüyor olabilir? Biraz buralara bakmak, buralardaki eksikliklerimizi, bizim de bir şeyleri hak etmiyor olabileceğimizi, bizden daha iyi alternatifler olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama o aynadan o kadar uzağız ki. Mesela birkaç kişi arasında seçim yapılması gereken bir durumda, eğer biz seçilmediysek, orada mutlaka bir haksızlık vardır. Asla diğer insanların farklı yetkinlikleri ya da farklı motivasyonları bir kriter olarak ele alınmamıştır. Çünkü aslında biz de en iyisini hak ediyorduk ve birisi seçilecekse o kişi biz olmalıydık. O yüzden de olaylara sürekli haksızlık perspektifinden bakıyoruz. Böyle olduğunda da kendimizi geliştirebileceğimiz alan yaratmıyoruz aslında kendimize. Çünkü biz sürekli olarak haksızlığa uğrayan, mağdur olan, hakkı yenen taraftayız. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Dediğim gibi dünyanın adil bir yer olmadığına dair mesajlar bu mesajların arasında kaybolduğu için şurayı kaçırıyoruz. Hepimizin en iyisini hak ettiği ve bunu alabileceği kısmı ne kadar gerçekçi olabilir ki? O zaman sürekli olarak yatay bir düzlemde, yani işte yatay hiyerarşik süreçlerde ilerlememiz gerekirdi mesela. Ama bakıldığında böyle bir şey yok ve olması da belki zaten mümkün bile değil yani. Hayatta hepimizin girmesi gereken, üstlenmesi gereken farklı sorumluluklar var. Ya da diyelim ki işte biz gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyoruz. O zaman şunu nereye koyacağız mesela? Çok çabaladığımız halde yaşadığımız hayal kırıklıklarını, çok sevdiğimiz halde alamadığımız karşılıkları veya gerçekten göz göre göre maruz kaldığımız haksızlıkları nereye koyacağız? Yani biz zaten çabaladığımız her şeyin karşılığını alıyor olsaydık ya da tam tersi insanlar yaptıkları kötülüklerin, adaletsizliklerin karşılığını hemen alıyor olsaydı ya da bir şekilde biz çabalamadan bir şeyler bizim kucağımıza düşüyor olsaydı burada farklı bir dünya düzeni olurdu. Ama biliyoruz ki böyle bir sistem yok. Her zaman bütün çabalarınızın karşılığını alamıyorsunuz. Bazen siz daha fazla çabalıyorsunuz ama sizden başka birisi farklı sebeplerle önünüze geçebiliyor. O yüzden de buralarda işte belki de önceki nesillere göre daha fazla sarsılıyoruz. Çünkü bize böyle söylenmemişti. Biz bambaşka bir şey bekliyorduk burada. İşin depresif boyutunu bu kısım da etkiliyor bence. Çünkü en baştan zaten bu anlamda çok da doğru bir bakış açısına, çok da doğru bir bilince sahip olduğumuzu düşünmüyorum. Ya da evet biz çok mantıklı düşünüyoruz. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte, keşke dünya adil bir yer olsa şeklinde düşünüyoruz. Ama işte realite farklı. Mesela ben de gerçekten bu düşünceyle çok mücadele ettiğimi düşünüyorum. Dünyanın ne olursa olsun adil bir yer olduğuna dair inancım hep bir taraflarda var. Ama hayat bana da çok güzel öğretti yani bu dünya adil bir yer değildir kısmını. İşte buralarda olan biten tüm olumsuzluklar bizim depresif düşüncelerimize hizmet ediyor. Bir yandan da şöyle bir durum var. Artık sosyal medya sayesinde dünyanın globalleşmesiyle birlikte hepimiz her şeyden anında haberdar oluyoruz. Dünyada birçok kötülük oluyor, bunlara maruz kalıyoruz. Suriye'deki savaşa yıllardır maruz kalıyoruz. Filistin'de, Kudüs'te olanlara yıllardır maruz kalıyoruz, özellikle Ramazan aylarında. Daha yeni Ukrayna'da olanlara hepimiz maruz kalıyoruz ve dünyanın dört bir yanında zulümler var. Aynı zamanda kendi ülkemizde sürekli işlenen cinayetler, haksızlıklar, yani bir sürü şey. Gün içerisinde zaten olumlu çok az şeye maruz kalıyoruz belki de. Değiştirmek için herhangi bir şey yapmamız da mümkün değil bu konularla alakalı bireysel olarak. Dolayısıyla kitap da şundan bahsediyor. Diyor ki, oturma odasında oturan vatandaş değiştirmek için herhangi bir şey yapmasının imkansız olduğu büyük, karmaşık ve iğrenç bir dünyaya ait olduğunu düşünüyor. Böyle düşündüğümüz zaman da aslında işte bireysel olarak biz madem bunları bitiremeyeceğiz, bu konularla ilgili bir adım atamıyoruz, o zaman niye yaşıyoruz? Ne yapıyoruz? Nereye varmaya çalışıyoruz? Kendi odak noktamızı, kendi yapabileceğimiz şeylerle ilgili görebildiğimiz o ufuk çizgisini de aslında kaybetmiş oluyoruz buralara odaklanarak. Dört bir yandan gelen her şeyi yapabilirsin mesajıyla ilerliyoruz ama bakıldığında somut olarak hiçbir şey yapamıyoruz. Sürekli olarak duvara tosluyoruz. Sürekli bir kıyas içerisindeyiz. İşte bu da aslında bizi biraz daha karamsarlık boyutuna sürüklüyor. Şimdi burada sonuna gelirken şundan bahsetmek istiyorum. Her şeye rağmen mi, ben nasıl istersen mi noktasında bizden öncekilerin bir şekilde sürekli ayakta kalmaları ve sürekli bir mücadele içerisinde olmalarını ben gerçekten çok takdir ediyorum. Yani bunu yapabiliyor olmalarını. Ama tabii ki bunu yaparken kendilerini, kendi ihtiyaçlarını, duygularını fazla ihmal ettikleri için maalesef birçok noktada bir şeyleri fark ettiklerinde ve artık böyle olmaması gerektiğini düşündüklerinde maalesef çok geç olabiliyor. İşte sürekli diğer insanların dertlerinin peşinde koşan bir insanın mesela erken yaşlanması, erken çökmesi, sebebi bulunamayan bedensel rahatsızlıklara sahip olması gibi mesela. En basit örnekleriyle aklıma bunlar geliyor. Dolayısıyla bu bence olmaması gereken bir şey. Yani özetle onların hayatta tercih ettiği ve belki onlara öğretilen yolla ilgili biraz orta noktadan uzak olduklarını düşünüyorum. Çünkü kendilerini inanılmaz derecede geri plana atıyorlar ve her şeyle başa çıkmaya çalışıyorlar. Bir an durmadan yaşıyorlar bu hayatı. Rollo May kendini arayan insan kitabında bu durumu bir arabayı benzinin sonuna kadar bitene kadar kullanmaya benzetiyor. Bu benzetme benim çok hoşuma gitmişti. Ama işte son 30-40 yılda dünyaya gelenler olarak bizlerin de gitgide bu orta noktayla ilgili bir şeyleri kaçırdığımızı düşünüyorum aslında. Büyüklerimiz kendilerini yıpratma noktasında bir politika izlerken, onların baş etme yöntemleri buna hizmet ediyorken, bizler de hatayı sürekli dışarılarda arayarak ya da yorulunca sık sık rota değiştirerek yol almaya çalışıyoruz. Bireysel bazda bazı şeyleri değiştirmeye çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani tamamen şu an bunu istemiyorum ve yapmamalıyım gibi değil de istemiyorum ama bunun için gerekiyorsa kendimi zorlayabilirim. Uzun vadeli bir ödül için sınırlarımı esnetebilirim. Bu noktaya biraz daha gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bazen hazzımızı ertelememiz gerekebilir. Hemen her şeyi elde edemeyelim ki bizi motive eden duraklar olsun hayatımızda. Üniversitede hocalarımız hayal gücünün ve bazı becerilerin gelişebilmesi için bazı şeylerden mahrum da kalmamız gerektiğini söylerdi. Kendimizle, bedenimizle, duygularımızla kurduğumuz temasımızı pozitif yönde değişimler yaratabilecek bir evreye geçirmemiz gerekiyor. Yani işte o anda kalalım, anı yaşayalım, bir şeyleri kaçırmayalım, sürekli olarak kendimizi sorunlarla baş ederken bulmayalım. Ne yaşadığımızı fark edelim, evet ve durmamız gerekiyorsa tabii ki duralım. Ama harekete geçmek için neye ihtiyacımız var? Bunu da soralım kendimize. İlişkilerimizde büyüklerimiz kadar değil belki ama biraz daha uzlaşmacı olalım. Yani sürekli olarak kendimizi ön plana koyduğumuz zaman toplum olmaktan, grup olmaktan, sosyal bir çevreye ait olmaktan da aslında uzaklaşmış oluyoruz. Çünkü sürekli olarak ben dediğiniz bir yerde biz olamazsınız. Ve bazen bir şeyleri istemiyor olsanız bile fedakarlık yapmanız gerekebilir. O anda gruba ayak uydurmanız gerekebilir. Buraları biraz kaçırdığımızda ve sürekli olarak ben dediğimizde orta yoldan uzaklaşabiliyoruz. Ve o zaman da farklı süreçler gündeme geliyor. Tabii burada işin içine biraz sınır kavramı da giriyor. Ama meseleleri sürekli olarak sınırlar ve sınır ihlali tarafından okuduğumuzda bence sürekli olarak sınırlarımızın ihlal edilmesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüp bir gard alma durumu söz konusu olabiliyor. Bundan sonraki kayıtlarımda bu sınır meselesini de biraz açmak istiyorum kendi perspektifimden. Yani meseleyi ne kadar toparlayabildim ya da sizlere bu konu hakkında ne kadar fikir verebildim bilmiyorum. Ama çok uzatmamak için biraz kilit noktalara değinmeye çalıştım kendimce. Bu konulara ilgiliyseniz özellikle bahsettiğim kitabı okumanızı tavsiye ederim. Belki yıllar önce yazılmış ama okuduğunuzda bu kitap 2022'de mi yazılmış diyebilirsiniz. İnanılmaz derecede güncel örnekler, hala süre gelen bazı şeyler var içerisinde. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bu konularla ilgili konuşmak isterseniz, bana geri bildirim vermek isterseniz, işte çok abartılı düşünüyorsun ya da şurada yanılıyorsun ya da şu noktayı kaçırıyorsun gibi. Bunları da mutlaka dinlemek ve konuşmak isterim. Çünkü aslında sesli düşünüyor olmamın ve bunu böyle bir platformda yapıyor olmamın benim açımdan böyle de bir artısı olabileceğini düşünmüştüm başlarken. Şimdiden tekrar hepinize teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.